Selam doktor, nasılsın?
İyiyim Fatih, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Sadece son günlerde çok fazla içki tükettiğimiz için karşılıklı olarak biraz mutsuzuz.
Evet, biraz. İyi bir performans gösterdik ama bedelini ödüyoruz.
Evet. Hedefimiz şuydu, doktor izin alacaktı doktorluk yaptığı yerden ama bu hastane değil. Ve bir hafta boyunca her gün podcast kaydedecektik, arşiv yapacaktık. Üst üste hafta hafta koyacaktık. Plan buydu. Ama ilk gün hadi bu gece içelim ya boş ver diyerek başlayan seri bir hafta boyunca her gün sabaha kadar içmek ile neticelenince şu anda da son günümüz.
Evet.
Artık en azından bir tane yapalım diyerek başlıyoruz ama yabancıların hangover dedikleri, Türklerin ise akşamdan kalma dedikleri noktada bir podcast denemesine başladık.
Başladık, aynen öyle. Yine güzel muhabbetler ettik bugünlerde. Aslında keşke bir kaydı açıp bir de şansımızı deneseydik.
Evet, kendi kendimize alkollüyken gereksiz bir konu açıp saatlerce bir sürü konu hakkında konuştuk ama dinleyicilerimiz bundan mahrum kaldılar. Bize bence bir tane 4. Murat lazım, içkiyi yasaklasın.
Kesin, evet.
Direkt kestirip atsın yani, yasak bu desin. Şey falan demesin, ondan sonra alamıyorsunuz. İşte çok vergi var. Böyle yandan yöntemlerle değil.
Gerek yok bunlara, aynen.
Bıçak gibi kessin.
Verimliliğimiz inanılmaz artar.
İnanılmaz artar ama ben çok mutsuz olurum.
Ya bir yerden sonra alışırız ya. Yani
alışır mıyız? Ben çünkü içki içmediğim zaman mutsuz bir insanım.
Çok iddialı bir demeç oldu Fatih.
Ya öyle değil mi? Ben gündüzleri mesela çok mutsuzum. Beni gündüzleri tanıyan bir insan grubu olsa, bir de geceleri ya da alkollü olduğumda tanıyan bir insan grubu olsa, bu ikisi beni tartışsalar, derler ki senin anlattığın kişi değil o.
Ya, mutsuzluktan çok asosyalsin.
Evet, yani insan sevmemenin çok zirvelerine çıkıyorum. Kimse benimle muhatap olmasın. Evet. Ben de kimseyle muhatap olmayayım. İçince de ben herkese sarayım. Yine onlar benimle çok muhatap olmayabilirler.
Senin istediğin doğrultuda bir diyalog olsun istiyorsun zaten içtiğinde. Başka bir şey konuşmaya çalışanı tamamıyla ignore edip başka birisine doğru ilerliyorsun.
Ben cidden bir 4. Murat yasaklasa onu görmek isterim yani. 4. Murat'ın bu arada biliyorsun işte bu afyonu yasaklamak, içkiyi, evet, yasaklamak gibi böyle bir sürü bir şey var. Bugün onunla ilgili bir şeye denk geldim. %99.9 atmasyon. Neden dersen, bazı hikayeler fazla iyiyse yalandır gibi benim bir şeyim var. Teyit orgum var yani. So good to be true.
Evet.
İngilizce'de şey yaptım, biliyorum yani. Aksanım iyi değil ama inanılmaz.
Sen kendini bu son aylarda çok geliştirmişsin.
Çok geliştirdim. Bu da öyle bir hikaye. Bir düşüneyim, tam şu an kafamda oturtmam lazım. 4. Murat halkın arasına karışıyor. Tedbirli kıyafet. Bir tane sandala biniyor dolaştırsın diye. Sandalcı açıyor içkiyi. Al beyim diyor, sen de iç. Bununla ikisi içmeye başlıyor. 4. Murat diyor, padişah şey yapsa, görse falan kızmaz mı diyor. Kızmaz mı demiyorduk da. Bir daha çok sakın kızdım. Olmasın. Ben sizin padişahınızım. Birazcık laf dinleyin. İşte seni astırmaz mı bilmem ne falan filan diyor. O da diyor ki nereden görecek diyor padişah bizi. Yani diyor denizin ortasındayız, boğazda. Olacak iş değil diyor. Bir de afyon çıkartıyor. Bir de afyon tüttürüyor. Al beyim diyor, sen de iç. 4. Murat da takılıyor. Bu arada 4. Murat'ın şöyle bir özelliği var. 4. Murat içkiyi yasaklıyor ama kendi içiyor. Böyle klas bir arkadaşımız. Neyse. Sonra da afyon içiyor bilmem ne. 4. Murat da ama bir yandan Elif'i seviyor. Bir yandan da diyor ki ne ayaksın sen yani, böyle padişahtan korkmuyorsun falan diye kıllatıyor bir yandan da. Bu arada şöyle bir detay var. Bu bir yandan da diyor ki ben de çok iyi fal bakarım diyor. Anlarım bu işlerden. İşte diyor madem diyor çok iyi anlarsın diyor, şimdi şey yap diyor. Padişah şu an nerededir diyor. O da diyor ki burada değildir diyor. Fala bak bu arada.
Çok
dünyanın en dandik falı. Bu arada benim hafızam kötü olduğu için belki ben çok net, evet, hatırlamıyorum. Yani tam böyle gelişmemiş olabilir ama bunun gibi. Şöyle diyor. Hayır diyor, bilemedin diyor. Padişah diyor şu an burada. Ben de padişahım diyor. Allah diyor, herif yedik şeyi.
Boku.
Boku. Boku yedik diyor. Padişahım diyor, ben ettim sen etme bilmem ne falan filan. Padişah da yani 4. Murat da diyor ki beni karaya götür. Şeyi bilirsen benim hangi kapıdan İstanbul'a gireceğimi. Madem fal da bakıyormuşsun, iddialısın bilmem ne falan. Ben de seni affedeceğim diyor. Kayıkçı da diyor ki tamam diyor. Ama diyor ben bir kere de yazacağım. Siz diyor kapıyı geçtikten sonra bakın diyor şeye. Hangi kapıdan, doğru kapı mı yanlış kapı mı, sonra diyor benim cezamı verin ya da affedin. Tamam diyor 4. Murat. Ama yanındakileri diyor ki bunu direkt ben buna diyor bir oyun yaptım. Direkt diyor kafasını kesin, kazanma ihtimali yok çünkü bunun diyor. Ya da boğdurun işte neyse. Öldürüyorlar bunu. Sonra 4. Murat diyor ki bana diyor bir tane kapı açın diyor. Sıfırdan. Olan kapılardan girmeyeceğim. Başka bir kapı açın bana diyor. Başka bir kapıdan açıyorlar. İstanbul'a o kapıdan giriyor. Sonra kağıdı bir açıyor. Ne olsa beğenirsin.
Ne?
Padişahım yeni kapınız hayırlı olsun.
Vay.
Tüyler diken.
Diken.
Tüyler evet. Diken.
Hafif gözler de doldu şu an.
Gözler doldu. Kapının adı da Yeni Kapı. Şu anki Yeni Kapı'nın hikayesi bu. Kesin çakma değil mi?
Çok, çok iyi hikaye. Evet kesin çakma.
Ben çakmayayım diye bağırıyor. Evet. Ama gerçekse süper hikaye. Yalansa da yine süper hikaye.
Süper hikaye.
Sonuçta
canım.
Bu bir hikaye yani.
Bence gerçek olsun zaten.
Evet gerçek. Niye biz gerçek? Mesela aslında evet. Benim hatam belki de şey. Millet mesela böyle hikayeleri kendine inanılmaz güvenerek %1 milyar doğruymuş gibi anlatıyor ve herkes de şey oluyor yani. Çok güzel hikaye anlatıyor falan. Ben hikayenin aslında şeyini bozdum şu an.
Aynen bütün etkileyiciliği gitti. Belki gerçek bozdum. Değildir falan. Şimdi anlat.
Dinleyen diyecek ya çakma bir hikaye anlattı işte bunu niye anlatıyor ki? Kendi evet. De diyor çakma diye. Neyse artık yapmış bulunduk.
Tabii. Bu arada bu Afyon mevzusu Osmanlı'da çok var galiba. Bayağı kullanılan bir şey mi?
Tabii Afyon Osmanlı'da bayağı herkesin içti. Herkes demeyeyim de yani çok yaygın bir şey. Hatta bu Afyon'u patlamak deyimi de Osmanlı'dan kalma bir hikaye. Hatta bu tiryaki de Osmanlı'dan kalma bir hikaye. Yani hikaye değil şu. Afyon'a Osmanlı'da yani o zamanlar tiryak deniyor. Hı-hı. Afyon kullananlara da tiryaki deniyor. Tam şu an şey gibi oldu. İlber Ortaylı bilgi satıyor. Bir tane daha bilgi satayım madem üstüne bastın. Afyon'u patlamak da şey. Nasıl şimdi 10 bira içki içen adamlar var. Her gün sabaha kadar içiyor belki ama Ramazan'da oruç tutuyor ve işte bir ay boyunca içki falan içmiyor. O zaman da bunun Afyon versiyonları var. Adamlar Afyon tiryakisi. Bağımlı yani. Ama bir yandan da dindar insanlar. Oruç zamanı yani Ramazan geldiğinde oruç tutmaları lazım. Diyorlar ne yapalım yani biz bütün gün Afyon içmeden kafayı yeriz yani. Mutsuz oluruz. Ben nasıl mutsuz oluyorum içmeyince? Diyorlar biz de mutsuz oluruz. Şöyle bir formül geliştiriyorlar. Afyonu macun haline getiriyorlar. Bir şeye sarıyorlar artık o. Yapraktır, kağıttır, deridir neyse. Midede böyle 5-6 saat sonra eriyip patlayacak şekilde. Sahurda atıyorlar bunlardan ağızlarına birkaç tane. Gün içinde de bir saatte artık o kapladıkları şey patladığı sırada midelerine afyon karışıyor ve kafaları güzel oluyor. Onu iftara kadar götürüyor. Hmm. İftardan sonra zaten içebiliyorlar. Afyonu patlamamak hikayesi de oradan geliyor. İşte mesela adam sabah kalkmış böyle mutsuz. Benim sabahki hallerimi sen bilirsin. Öyle diyorlar ki Mehmet senin afyonun patlamadı mı? Diyor mesela yani çünkü daha
aslında
mutsuzsun.
Ciddi bir soru soruyor.
Evet evet yani.
Şey keyfin, değil evet öyle hani.
Keyfin yerinde değil.
Benzetme yapmıyor. Adam cidden soruyor. Afyonun patlamadı galiba daha.
Ve o dönem kadı tezkereleri var yani şu anki işte kadı işte o zaman Osmanlı'da hukuk işlerine bakan arkadaş. İşte onların tuttuğu kayıtlar var. Hı. O zaman bayağı şeymiş yani bir sürü duruşmada kadıya karşı yani savunmada şey diyorlar. İşte diyor sabah kalktım afyonum patlamamıştı bana bilmem ne dedi ben de gittim kafasına taşla vurdum.
Hafifletici sebep oluyor yani.
Ve cidden de oluyormuş yani kadı da diyor doğru afyonu patlamamış yoksa normalde bu iyi bir insan. Yine hani şey yapmıyorlardı. Sıfır ceza olmuyordur da. Hani böyle bir bahaneyi kabul ediyorlar yani. Evet afyonu patlamamış gibi. Yani o zamanlar sayısı bu afyon, içki bilmem ne falan. Yani sonuçta bir şeriat ülkesi ama tam da şeriat ülkesi değil yani. Evet. O içkidir, odur, budur bilmem ne var. Ki şey de var. Madem girdik çok üst üste oldu da. Bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde falan filan yazıyor işte. 1000'in üzerinde sadece İstanbul'da meyhane varmış. Ernest Hemingway'in bir tane şeyi var. Kitabı. O da o zamanlar savaş muhabiri. O adam da böyle bütün dünyayı dolaşıyor bilmem ne. Oradaki izlenimlerini yazıyor. Bu Kurtuluş Savaşı dönemi galiba. İngiliz işgali olduğunda İstanbul'a gelmiş. İşte diyor rakı diye bir içkileri var. İçilecek bir şey değil bu. Yani ancak yanında işte böyle bir sürü meze falan yersen içebilirsin. Çok ağır bir şey. Bütün gün nargileyle rakı içiyorlar. Yani anlayamıyorum ben bunu. Bu ikili nasıl olabilir? İşte gece kulüpleri var. İkide açılıyorlar. Sabahlara kadar eğlence. İslam ülkesi ama bir yanında da böyle bir şey var yani. Böyle bir hayat dönüyor diye. Enteresan bir imparatorluk.
Evet. Güzel bir hikaye anlattın bize Fatih.
Güzel. Bir sürü hikaye anlattım evet. Üst üste. Çok fazla oldu sanki.
Çok fazla.
Tarihin arka odası programına döndü bir anda. Evet. Tarihten mi gitsek acaba o zaman bugün?
Sürekli tarihi bilgiler verelim.
Mesela 4. Murat gibi yetkilerin olsa her şeyi yapabiliyorsun. Kısacası şöyle sorayım. Eksözlüğün ünlü bir başlığıdır o. Diktatör olunca yapılacak şımarıklıklar.
Evet, evet.
Ne yapardın?
Ya benim genel olarak karakterimden yola çıkarsak insanlara hayır demekte çok zorlandığım için muhtemelen inanılmaz bir demokratik bir şey oluşturmaya çalışırım. Herkesin böyle her talebini en küçük azınlığım bile 5 kişi toplanıp mesela benden bir şey isteyecekler. Diyecekler ki biz hani böyle bir hak istiyoruz. Alın kardeşim onu da al bunu da al her şeyi komple herkese her şeye izin veririm.
Evet aslında buradan demokrasi mi doğar anarşi mi doğar?
Önemli değil noktada. Yeter ki beni çok sevsinler. İnanılmaz sevilen bir şey olurum. İşte gelecek mesela birisi diyecek ki biz bir site toplandık. Buraya etrafını komple biz şeylerle kaplamak istiyoruz. İşte timsahlarla kaplı bir şey yapmak istiyoruz. Yapın abi. Tamam derim. Al buyur yap ya sizi mi kıracağım?
Bunun finali herkesin seni çok sevmesiyle sonuçlanmaz. Çünkü sen 5 kişinin isteğini yapıyorsan muhakkak onu istemeyen de bir 500 kişi de vardır.
Evet işte onlar da bana gelirse aa istemiyor musunuz? Tamam abi o zaman kaldıralım. Evet kaldıralım.
Yani buradaki kesin sonuç şu. Senin diktatörlüğün gider elinden.
Tabii gider.
Yani
evet.
Seni indirir birisi.
Evet.
Sen diktatörlüğünü kullanayım derken demokrasi getirirsin. Ve seni boğdururlar. Böyle boktan bir sebeple seni boğdururlar.
Evet, son yani. Böyle 2-3 ayımda belki tekrar böyle bir sert olmaya falan çalışırım. O zaman ya kimse yemez zaten onu.
Tabii iş işten geçmiş olur artık. Seni ciddiye almazlar yani.
Ama bu ciddi bir problem. İnsanlara hayır demekte çok zorlanıyorum. Sanki böyle karşımdaki insana hayır deyince küfür edecekmişim gibi geliyor.
Ben artık çok rahat hayır diyorum. Eskiden ben de diyemiyordum. Artık diyorum yani. Biraz da şunun sayesinde eskiden diyaloglar, ilişkiler daha çok yüz yüze evet. Şekilleniyordu. Yüz yüzeyken mesela ben de çok zorlanırım hayır demeye. Şu an diyaloglar WhatsApp'tan vesaireden dönüyor. Mesela görmemiş gibi yapıyorum o mesajı.
Onu ben de çok yapıyorum. Bu arada telefonda ben apayrı bir insanım. Onu fark ettim. Herhangi bir aşamada mesela bir şeyin pazarlığını ya da bir böyle tartışmayı telefonda gerçekleştiriyorsam apayrı bir insan oluyorum. Çok daha böyle sakin, sert.
Acaba dövecekler diye mi korkuyorsun sen yüz yüzeyken?
Yüz yüzeyken insanın surat ifadesine falan baktığında karşındaki insanın böyle duygularıyla böyle bir iç içe geliyorsun. Fark ediyorum mesela bir şey söyledim. Kalbini kırdım o sırada. Bir anda aşırı derecede yumuşuyorum. Hemen o şey gerginlik anı kapansın istiyorum. Telefonda onu fark etmiyorum. Otomatiğe bağlanmış bir şekilde konuşabiliyorum. Ve karşındaki insanın surat tepkilerini, vücut dilini göremediğin için çok rahat devam ediyorum ama yüz yüzeyken çok böyle rahatsız oluyorum bir noktada.
Sen o zaman ilişkileri de telefonla bitiren kitledensindir.
İlişkileri genelde ben bitirmediğim
bitirmeyen. Yani ilişkileri bitiriyor olsan telefonla evet. Bitirirsin diyeyim.
Telefonda bitirildiğinde ilişkiler çok daha şey böyle artist bir şekilde bitirebiliyorum evet.
Yüz yüzeyken nasıl bitiriliyor?
Yüz yüzeyken genelde böyle bir salya sümük noktasına gelinebilir.
Gelinebilir.
Garantisini veremem gelinemez kısmında.
Yani telefonda da herhalde kapatınca peki ağlar mısın yoksa telefonda zaten etkilenmiyor musun?
O etkilenmiyor mu?
Yani kadar. Kapatırsın yine ağlamazsın.
Ağlamıyorum evet. Yaşandı bu birkaç kere gerçekten. Apayet sanki olmamış bir şey gibi telefonda olunca.
O zaman iletişimlerini daha çok telefonla.
Tabii canım genelde onu evet öyle yapmaya çalışıyorum. İşle herhangi bir şey olsun ya da ne bileyim genel olarak konuşmak istemediğim insanla tartışmam gereken bir insanla kesinlikle telefonda konuşalım falan diye erteliyorum konuyu. Sen neler yaparsın diktatör olsan?
Ben diktatör olsam depresyona girerim herhalde ya. Çünkü diktatör olacak şey yok bende. Kumaş. O kadar şey birisi değilim. Dediği dedik. Haytuyt. Ben mesela sert şeyler yapabilen birisiyim. Ama çok hızlı pişman olup üzülen birisiyim. Yani şey yapabilirim mesela. Yani saçma bir şeye dönüşür işte. Asın bunu deyip 3 dakika sonra işte o anda çok sinirim geçtikten sonra koşarak yapmayın asmayın onu. Niye böyle bir şey dedim ki ben diye. O diktatörlüğü düzgün bir şekilde yaşayamam gibi geliyor. Diktatör kumaşı yok bende. Ben de şey yapmaya çalışırım. Herkes beni çok sevsin. Mantıklı düşününce öyle bir devlet yönetimi diye bir şey yok. Herkes seni
sevemez.
Evet. Sevemez.
Sevmesin zaten.
Yani hem sevmesin hem de herkes sevemez zaten. Yani birisinin sevdiği şey diğeri sevmiyor çünkü. Yani onun için benden de diktatör olmaz. Ama olsun isterdim yani.
Bir denemek ister tabii insan. Niye istemesin?
Yani öyle bir gücüm olsun ve bunu keyfe kadar kullanayım isterdim ama benim yapabileceğim
ben
bir şey değil.
Ben bir de kendimi böyle çok sağduyulu bir insan olarak gördüğüm için aslında hani bunu çok içten içe ben çok iyi yaparım gibi böyle bir saçma sapan bir şey var. Özgüven var bende ama işte o hayale döktüğüm anda o olmuyor.
Evet bir de bende şey var. En kötü uyum, herkesi kendim gibi sanma gibi bir şey olacak. Empati, çok fazla empati yapıyorum. Mesela işte bu benim Şeyma Subaşı savunmalarım. Yeri geliyor Arda Turan'ı bile savunduğum oluyor. Ya da yeri geliyor bayağı böyle düşmanım böyle birisi. Yani hiç sevmediğim birisi bir şey yapıyor ama insanların üstüne o kadar gidiyor ki. Diyorum yani bunu hak etmiyor bu. İşte bir diktatörün o empatileri yapmıyor olması lazım. Mesela bu şuradan geldi aklıma. Mesela Marie Antoinette'in ekmek bulamazlarsa pasta yesinler. Mesela bunda bile şey oluyorum. Acaba Marie Antoinette'in üstüne fazla mı gidildi? O kadın da yani kimse durduk yere o kadar kötü olamaz. Niye bir insan böyle manyakça bir şey bir laf etsin? Var mıdır bunun bir altyapısı falan diye mesela. Oturup bunu araştırdım. Hatta seninle de konuşmuştuk evet, bunu.
Yalan zaten yani onu pasta kastetmedi ya aşikar zaten.
İddia şu o kadar dünyadan bir haber ki.
İşte ekmek bulamıyorlarsa.
Ekmek bulamıyorlar işte hani çünkü evet. O kendi pasta yiyor. E siz de pasta yiyin gibi bir tez zaten böyle dümdüz kötü bu şerefsizlik olsun diye söylüyor iddiası çok azdır yani evet. Daha çok bu. Ama bu da değilmiş.
Olay zaten pasta orada kastettikleri pasta değil o brioche gibi bir şey benim hatırladığım kadarıyla.
Kruvasan evet, gibi yani hamur işi. Bir nevi artık bu broş mudur, ol mudur, bu mudur bilmiyorum ama daha pahalı olan bir ekmek
evet.
Var piyasada. Ona da şey diyorlar işte pasta diyorlar yani hı-hı. Ona. Onu genelde halk yemiyor ama bu arada halk da yiyebilir yani. Fırınlarda iki cins ekmek var. Bir tanesi işte düz ekmek, bir tanesi de daha pahalı ekmek. Şimdinin işte şeyi gibidir. Şimdi beyaz ekmek var. Ama işte şey de var işte bilmem ne tahıllı, ekmeği, evet, çavdar evet. Ekmeği bilmem ne aslında böyle bir fark var. Orada da şey yapmışlar. Fırınlar bu ucuz olan ekmekten az üretip millete pahalısını hani ekmek bitti pasta var diye şey yapamasınlar diye şöyle bir kanun koyulmuş. Eğer ucuz ekmek bittiyse fırında fırın pahalı ekmeği ucuz ekmek fiyatına
satmak
zorunda. Hı hı. Yani orada büyük ihtimalle o hikaye şöyle dönüyor. İşte hizmetçiler kendi arasında konuşuyormuş bilmem ne falan böyle işte ekmek bitti falan. Bu işte gelip diyor ki pasta alın o zaman. Yani yine ekmek alın diyor. Yani normal pasta bitmiş. Yani ekmek bitmiş. Pasta alın diyor. İyi niyetli bir şey söylüyor. Tam bu da yalnız Şeyma Subaşı'nın gibi oldu. Bilmiyorum belki de gayet kötü niyetli söylemiştir ama aklamak istiyorum yani kadını. Bu arada şöyle de bir şey var. İşin başka bir tarafı. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler hikayesi şey de değil. Marie Antoinette'in söylediği kısmı da Jean-Jacques Rousseau'nun
evet.
Dan çıkan bir yalan.
Evet öyle bir şey aslında dememiş olma ihtimali zaten kesin gibi bir şey.
Şey zaten Jean-Jacques Rousseau'nun bir tane kitabı varmış.
Evet.
Orada yazıyormuş bu. O kitap yazıldığı tarihte Marie Antoinette şey değilmiş zaten. Yani başta değil.
Hı-hı.
Başka insanlar var yani bir prenses böyle böyle dedi artık işte halktan bu kadar uzaklaşmışlardı falan gibisinden bir şey diyor ama onun Marie Antoinette olmadığı kesin çünkü kitap yazıldığı tarihte Marie Antoinette yok zaten piyasada ileride bunu Fransız devriminden sonra kadını bir şekilde bitirmek için zaten söylenen bir sürü
evet cancel culture yapmışlar
yani. Aynen cancel culture yapmışlar yani hikaye bu arada kadına cancel etmek için şey falan diyorlardı. Çocuğuyla yatıyormuş galiba bu birlikte. İşte öyle dedikodular falan şey yapıyorlar. İşte sen çocuğunu cinsel taciz ediyordun falan diye mahkemede soruyorlar Marie Antoinette'e ne diyorsun bu duruma diye. O da şey diyor. Yani bu öyle aşağılık bir suçlama ki diyor. Yani bir anneye siz böyle bir şey diyebiliyorsunuz. Ben buna cevap vermeyeceğim diyor. Yani bu cevap verilmeyecek.
Evet.
Savunmam bile ben bu konuda kendimi. İşte
savunmaması ama bir yandan da başına bela oluyor tabii. Diyor.
Ama gerçi orada öyle bir noktaya getirmişler ki mahkemeyi zaten. Yani onlar onu giyotinle
tabii,
o evet. Kafa kesilecek evet. Yani. Sadece orada halk da şey desin diye. Evet ya bu şerefsizi de kesin. Hani halk desteği olsun diye kadına bok tabii. Atıyorlar. Kadın yapmadım dese. Hadi lan yaptın diyecekler. Biliyorsun zaten cancel culture'ın
evet.
En önemli özelliği kendini savunmanın mümkün olmaması.
Evet.
Çünkü sen savunmazsan zaten sen yaptın. Çünkü savunamıyorsun bile kendini. Öyle olunca şey diyorlar. En azından çıkıp bir özür diler pişman olsaydı falan filan diyorlar. Mesela başka bir versiyonunu izliyorsun. Özür diliyor. Bak diyor şerefsiz özür diledi. Kabul etti. Ulan ben bu kadar bok yedin bir özürle temizleneceğini mi
evet.
Zannettin? Yine cancel. Kabul etmedin diyelim. E sen yalan söylüyorsun. Yine cancel.
Savundun, bahane ürettin.
Bari sus.
Evet bari sus.
Yani cancel culture sevmiyorum ben kısacası.
Evet.
Özellikle Türkiye'de geldiği nokta işte birisi şey yazmıştı cancel culture keşke Türkiye'ye de gelse işte zaten bu linç kültürü denilen şeyden çok farklı bir şey değil. Zaten Türkiye'de haddinden fazla var ve İşte hukuk işlemiyor vesaire. Onun için biz bunu cancel ediyoruz. Ama işte sen bunu cancel culture'a bıraktığın zaman o kültür, yani kalabalık kimin elindeyse,
evet,
cezayı kesiyor. Bu bazen haklı da oluyor olabilir. O zaman herkes çok da mutlu oluyor olabilir. Ama çok da tehlikeli bir şey
çok
yani.
Çok tehlikeli işte. Zaten bütün hukuk sistemlerinin yani üzerine kurulduğu masumiyet karinesi zaten bundan yola çıkıyor. Sistem öyle bir şekilde kurulmuş ki bir tane masum adam hapiste yatması yerine birkaç tane suçlunun dışarıda olması riski daha kabul edilebilir bir risk yani. Çünkü o adamın, masum adamın hayatı çok daha önemli aslında. Burada işte sen onu şey mi diyorsun, online shaming yapıyorsun ve sonunda adam masumsa unutuluyor gidiyor ve o aldığı zararla kalıyor. Kimse ondan sonra onu tekrar, reputasyonunu tekrar aman toparlayalım biz de yanlış demiştik falan demiyor yani.
Tabii de öyle de bir sıkıntısı var yani. Aslında yani, cancel culture biraz da şöyle bir şey var. Hukuk sisteminin içinde doğrudan suç olmayan,
evet,
bazı şeyler suç değil yani çünkü. Bir iğrenç o bu şu ama bir şekilde ifade özgürlüğünün içinde kaynayabilecek şeyler. Hukuk cidden belki işlese de bir şey yapamayacak zaten.
Evet.
Ona bu tip konularda halk kendi ahlaki sınırlarına göre, herkes için farklı bu, kendisininkini aşıldığı esnada ben bunu bir şekilde cezalandırayım, hı-hı, kafasına giriyor. Bir nevi aslında şey oldu. Amerika'da jüri sistemi var ya. Aslında bu jüri sistemi sosyal medya bir jüri gibi oldu. Birileri sosyal medyadan tezlerini atıyor ortaya. Bu böyle böyle bir insan, böyle yapıyor, şöyle demiş, bilmem ne falan filan diye. Ve jüri buna şey olursa, ikna olursa, yeterli bir kalabalık, hı-hı, tamam diyor işte, şimdi biz bunu cancel edeceğiz. Ve ediyor yani. Evet. Aslında jüri sistemi yayılmış gibi bir şey oldu bütün internete. Bazen benim de içimin yağının eridiği cancel'lar olmakla birlikte hatalı, komple hatalı ya da evet ortada bir yanlış var ama cezası bu kadar büyük olmamalı denilebilecek. Yani suç ve cezanın dengeli olmadığı durumlarda oluyor. Orası bir de şöyle bir şey var. Bu cezayı kesecek kişiler, yani bugün senin istediğin kişiler keser. Senin, evet, çok hoşuna gider ama bu bir kültür haline gelirse, gerçekten bunu yapmak dünyanın en normal şeyi haline gelirse.
Bir de işte o zaman işte çoğunluk karar, evet, verir o zaman. Çok tehlikeli yani.
Eminim bunu dinleyen de çoğu kişi şey diyecektir yani. İşte ama işte cancel etmek de lazım falan filan. Yine öyle düşünsünler ama bir de acaba başka bir yol bulunabilir mi?
Evet.
Bu tehlikeli sanki.
Ya da yaparken hani bir önceden bir durup düşünsünler. Bir serin kanlılıkla,
evet,
fikir beyan etsinler.
Yani yine cancel et.
Evet.
Ama bir 5 dakika düşün yani.
Evet, yani kısacası Marie Antoinette'i de yazık ettiler ki orada bir de giyotin var işin içinde.
Evet yani
o ekstra bir hareket oldu.
Dünyanın ilk cancel culture.
Evet, ileride bir gün öyle bir şey propaganda başlarsa onu posterında onu koyarlar. Marie Antoinette işte böyle yaptılar.
Böyle cancel ettiler. Ha, tehlikeli işte yani olayın geldiği nokta sonunda şey oluyor. Bilmem ne sitesinde çocuk satıyorlarmış seviyesinde bir şey bu noktaya gelebiliyor.
Evet.
Ve ertesi gün herkes daha sakin kafayla düşünüp bunun çok çılgınca bir şey olduğunu fark edince öz eleştiri veren de görmüyorsun yani. Evet. Sanki daha dün böyle bir iddiası yoktu bu insanın. Ve iddianın büyüklüğüne bak. Yani sen bir sitenin çocuk sattığına inanmışsın ve cidden tweet mi atıyorsun?
Sokaklara dökülmeyecekse.
Yani sokağa dökülmek hiç aklına gelmiyor mu? Polisi aramak hiç aklına gelmiyor mu? Yani daha çok daha büyük aktiviteler yapman gerekmiyor mu? Cidden bir sitede, bir web sitesinde çocuk satıyorlar ve sen Twitter'dan iki tane küfür edip Netflix'ten dizi açıp izlemeye devam mı ediyorsun? Bu nasıl bir duyarsızlık? Bu nasıl bir seviye? İnsan kendine gelemez ya. Ben buna gerçekten inansam, oğlum artık o noktaya gelmişiz ki sitelerde çocuk satıyorlar noktasına gelsem.
Tabii elinde mutfaktan bıçak alıp koşmaya başlar.
Evet yani kendime gelemem. Evet. Yani artık bir de şey olur yani, paranoyak olurum. Yani bu dünyada yaşayamayacak hale gelirim. Evet. Demek ki bu bile yapılabiliyormuş.
Bizim burnumuzun ucunda bunu yapıyorlar ve biz
intihar ederim ediyoruz herhalde, evet, sonunda bunun beni soktuğu. Tabii, depresyonda. Evet, yani evet. Dünya artık bu kadar çirkinleşmiş ve bu kadar artık bu laçkalaşmış yani. Ama bunun yerine tweet atıp boykot bilmem ne. Özgürlükçülüğün seviyesine bak. Yani
boykot ediyor. Başka
boykot. Bir şey. Buradan bir daha bir şey almayacağım.
Evet.
Bu site çocuk satıyor. Çocuk satmayı bırakana kadar, özür dileyene kadar bir daha yukarı kaydırıp o linklere gitmeyeceğim.
Bir de açıklama ve şey istiyorlar ya mesela işte.
Bu konuda bir açıklama yapın. Evet. Hemen özür
dilemeniz lazım.
Evet, biz de hata yaptığımızı anladık. Aslında çocuk, evet, satmamalıydık. İşte. Bundan sonra da kesinlikle satmayacağız.
Şirket tweet atıyor mesela. Ben yeterli bulmadım bu açıklamayı,
evet,
diyor.
Evet, yeterli bulmadım diyor. Tam tatmin olmadım bu açıklamadan.
Hala sanki şey veriyor. Onlar da şey derdinde. kendi özel çocuk satın alan müşterilerine hayır aslında biz satıyoruz da bunlara böyle cevap veriyormuşçasına.
Evet, onun için çok açıkta yazamıyoruz. Evet. Yani şeyde siz de şey yapmayın, satmıyor sanmayın. Biraz arada bırakıyoruz. Cidden yani işte o seviyeye geliyor sonunda ve işte yalanın dolanın bini bin para yani.
Evet, geçenlerde komplo teoriler hakkında şöyle bir şey okudum. Komplo teorilerine inanan insanlar hakkında şöyle bir şey yazmıştı birisi. Nerede okudum onu bile hatırlamıyorum. Kendim bile düşünmüş olabilirim yani, o derece hatırlamıyorum. Ortamda hani çok fazla mesela o tartışmalara girince, tarih muhabbetleri falan açılınca özellikle bu komplo teorileri açılıyor ya. O tartışmalarda çok fazla bilgisi falan olmayınca bir şey gibi, shortcut gibi. Herkesten bir anda daha akıllı olmanın basit yolu.
Hmm.
Yani orada sen mesela karşında adam işte İlber Ortaylı var. Sen o kadar tartışamazsın onunla işte, ama hemen diyorsun Rothschild'lar bilmem neler deyip konuyu kapatıyorsun.
Kitliyor ne güzel.
Evet, kitliyor ve sana bunu ispatlayamazdı. Hani hiçbir şey sunamıyor sana o kadar, çünkü inanmayacaksın zaten. Ve sen o gün rahatsın, egon sarsılmıyor.
Evet, mesela böyle işte fizikçiler bilmem neler falan tartışıyor işte dünya o bu şu falan. Şey diyorsun, dünya düz lan, siz ne konuşuyorsunuz?
Evet, aynen öyle.
Gerizekalılar. Siz de bir bok bildiğinizi mi zannediyorsunuz? Dünya düz. Ve kitledi, bitirdi yani. Bu adam bir şey de diyemezsin.
Peki Fatih.
O zaman iyi geceler.
İyi geceler Fatih.
İyi geceler doktor. Kendine iyi bak.
Sen de.